Ayrım 17. Adıl, parantez içinde, zamir. Adın yerine geçen sözcüğün görev adıdır. Bu açıdan adın avukatı sayabiliriz adılları. Adıl, adın yaptığı her işi yapar. Yalnızca sıfat olmaz. Avukat benzetmesi içinde kalarak söylersek, avukat sizin yerinize davalarınıza girip, sizin söyleyeceğiniz şeyleri söyler. Ama siz sarışın, kıvırcık saçlıysanız, onun da öyle olması gerekmez. Dil bilgisi terimlerinin Türkçelerini kullanmaktan hoşlandığımı biliyorsunuz artık. Nedenini de her fırsatta açıklıyorum. En kolay açıklama, adılla ilgili olanı, o yüzden bu fırsatı kaçırmayacağım. Adıl, yani at, ı, le. Sondaki le ekine bakalım. Yaşıl, yani yeşil. Yaş gibi olan, taze olan demektir. Öyleyse adıl nedir? Ad gibi olan. İşte bu. Az önce nasıl tanımlamıştık adılı zaten? Adın yerine geçen sözcüğün görevidir. Ortaokul kitaplarında kendileri ad olmadıkları halde diye bir ekleme yapılır ki yanlıştır. Çünkü adılların kendileri addır. Adıllar dillerin tasarruf makinesidir. Adıl olmasaydı dilin nasıl olacağını bir düşünelim. Ben, sen, bu, şu gibi sözcükler bulunmasaydı nasıl konuşacaktık? Ben dediğim her yerde kızıl derililerin, uçan timsah, oturan boğa, dağların doruklarında süzülen kartal dedikleri gibi adımı söylemek. Feyza hep çilingirler, size şimdi özne konusunu anlatacak demek zorunda kalacaktım. Hoş, siz de diyemeyecektiniz. Sizin kapsamına girenlerin adlarını teker teker saymayacağıma göre karşımda bulunacağını varsaydığım kişilere seslenme şansına da asla ulaşamayacaktım. Adın yerine geçtiğine göre kaç çeşit ad vardır diye soralım önce. Kaç çeşit ad vardır? Çeşit çeşit ad vardır. Daha doğrusu herkesin, her şeyin adı var. Hepimiz ayrı ayrı adlara sahibiz. Demek ki önce insan adlarının yerine geçer. Her seferinde Feyza dememek için kullanırım ben sözcüğümü. Öyleyse öncelik insanda. Kişi adıları, parantez içinde şahıs zamirleri. Kişi kavramını zaten biliyoruz. Konuşan, dinleyen, adı geçen olmak üzere üç çeşit kişi ve bunların çoğulları. Asıl kişi adılları. Ben, biz, sen, siz, o, onlar. Tekillerini ve çoğullarını karşılıklı yazdım. Bildiğiniz gibi birbirinin yerine de kullanılabilir bu sözcükler. Ben sözcüğü yerine biz dendiğini çok duymuşuzdur. Ben de sıklıkla biz diyorum. Ama bu kendimi çoğul gösterme isteğimden değil. Siz okurları işin içine katma isteğimden kaynaklanıyor. Bu istek dışında kendisinden biz diye hitap eden, biz bu kitabımızda diye başlayıp ciddi bir havayla yapılan konuşmalar, ben deyip kendini abartmamak içindir. Ama bence daha çok alçak gönüllü gibi görünerek böbürlenme amacına hizmet eder. Ben size ne kadar da alçak gönüllüyüm görüyorsunuz değil mi? Ben demekten bile kaçınıyorum demiş ve sizden de alçak gönüllülüğüm için takdir beklemiş olurum. Kimileri de bu kadar dolambaçlı yollara sapmaz. Genellikle en bastı bacak sokak kahramanları biz adamı fena yaparız diye övünürler ya kendileriyle. Bunun altında yatan anlam şudur. Bakmayın böyle ufak tefek olduğuma. Birkaç beygir gücündeyim. Biz oranında bir kuvvete sahibim aslında. Doğa boşluk sevmez derler ya, dil de boşluk sevmez. İletilmesi gereken böyle dolaylı anlamlar varsa, dil de böyle aktarmalar, metaforlar yapar. Sen ve siz sözcüklerinin birbirinin yerine kullanılması için de söyleyeceklerim var. Gevezelikten hoşlanmayanlar bu satırları atlayıp dönüşlü kişi adalığından başlayarak devam edebilirler. İngilizce'de olmayan bu ayrım Türkçe'de bulunmasından ben kendi adıma çok hoşnudum mesela. Herkese siz denmediği gibi sen de denmez. Siz denen kişi vardır. Daha ilk karşılaşmada bile sen denecek kişi vardır. Halktan kişiler kibarlık olsun diye siz demeyi pek beceremez, doğrudan sen diye girerler lafa. Hoş, park kanepelerinde karşılaşan yaşlı kadınların konuşmalarına kulak verdiğinizde de siz diye başlayan konuşmanın 3 dakika sonra senin gelin de az değilmiş hani diye sürdürüldüğünü duyabilirsiniz. Senli benli olmak deyimi de bu kullanımlardan süzülüp çıkmıştır zaten. Karşımıza tek kişi varsa sen, çok kişi varsa siz demek bu sözcüklerin temel kullanımıdır. Ama karşımızdaki o tek kişi saygı göstereceğimiz ya da resmi olduğumuz bir kişi ise sen değil siz kullanımını yeğlemek ve önermek doğru olur. O ve onlar sözcüklerin yer değiştirmesi görece daha az yapılmakta. Cumhurbaşkanı, başbakan gibi mevkilerde bulunanlara gösterilmesi öngörülen saygı çerçevesinde çoğu kez başbakanları geldiler gibi yapmacık bir resmiyetle. Dönüşlü kişi adalı kendi. Önce adı üstünde duralım. Şimdi anlatacağım kavram adılmış. Yani adın yerini tutuyor. Güzel. Kişi adılıymış. Demek ki insan adlarının yerini tutuyor. Peki dönüşlü ne demek? Dönüşlü sözcüğü daha sonra da birçok kez çıkacak karşımıza. Eylemi kendi üstüne döndüren demek. Kendi sözcüğü de bunu yapıyor. Unutmadan şunu da ekleyeyim. Kendi sözcüğü tek başına olduğu zaman addır. İyilik çekimine girerse adıl olur. Kendi payı dendiğinde söz gelimi bizim artık gayet iyi bildiğimiz belirtisiz ad tamlamasını kurdu ve bu tamlamada tamlayan görevine girdi. Bu tamlamaya ad tamlaması dememizin nedeni tamlayanın da tamlananın da ad olması değil miydi zaten? Kendi payına razı olsun. Buradaki kendi sözcüğü kaldırıldığında tümcenin anlamında değişme olmaz. Bu konuya da duruluk diyeceğiz ve daha sonra anlatım bozukluklarının daha tam adıyla doğru ve iyi anlatımın kapsamında göreceğiz. Kendi sözcüğü gereksizse burada kullanmayalım. Payına razı olsun. Kendim, kendin, kendisi, kendimiz, kendiniz, kendileri. Kendi sözcüğünün iyilik ekleri aracılığıyla adıl görevine girdiğini söylemiştim daha önce. İyilik ekleriyle ilgili olarak üçüncü kişide bir sorun yaşanmakta olduğunu da ekleyeyim. Kendi sözcüğünün sonundaki iyilik eki gibi görülüp kendisi sözcüğündeki senin düşürülme eğilimi var. Sanki kent diye bir sözcük var ve kendi dendiğinde onun kendi oluyormuş gibi. Oysa sözcük kendi ve ötekiler birinci kişi, ikinci kişi nasıl iyilik eki alıyorsa üçüncü kişinin alması da gerek. Yani bir takım deyimlerde ad olarak geçiyorsa kendidir o sözcük. Ama üçüncü kişi için kullanıldığında mutlaka kendisi biçimi yeğlenmelidir. Bu yemeği kendim yaptım. Kendim sözcüğü başkalarının yardımı olmadan anlamı katıyor. Öznenin üstünde ısrarla durulmuş, hareket öznenin üstüne ısrarla döndürülmüş, özne vurgulu hale getirilmiş. Dönüşlü kişi adlı adı zaten bu yüzden hareketi özneye döndürdüğü için çok uygun düşmekti. Buraya gelsin, o buraya gelsin. Buraya kendisi gelsin, başkalarını göndermesin, o gelsin. Buraya o gelsin, başkası değil, o gelsin. Şimdi bir soru. Bu üç tümce dışında şöyle de bir tümce kurabilirdik. Buraya o kendisi gelsin. Peki o tümcede o ve kendisi sözcüklerinin ikisi de gerekli mi? Atmak zorunda değiliz. Ama birinden birini atmamız gerekirse hangisini atabiliriz? Şimdi de yanıtı. Kendisi sözcüğü onun yerini tümüyle tutabilir. Ama tersi mümkün değil. O sözcüğü kendisi anlamını vermez. Öyleyse o'yu atarız, kendisi kalır. Gösterme adılları, parantez içinde işaret zamirleri. Adıl yalnızca insan adlarının yerine kullanılmaz. Doğadaki bütün varlıkların yerine kullanılabilir. Çünkü dilde bir gösterme kavramı vardır. Yukarıya da gösterme adıllarının yanına işaret zamirleri diye yazdım. Çünkü hep böyle öğrendik eskiden. Oysa işaret kavramının belirti, gösterge anlamları dışında mesela alamet anlamı da vardır ki konumuzla hiç ilgili değil. Oysa gösterme, göstermedir işte. Bir şeyi göstererek anlatmak, gösterme sözcüğü iletmeye çalıştığım anlama işaret sözcüğünden daha uygun. Sıfatı anlatırken sıfatlar dörde ayrılır diye bir tümce kurmadığımın, yani sıfatın çeşitleri üstünde durmadığımın farkındasınız. Buraya sakladım o ayrımı. Çünkü adıllarla karşılaştırarak vermek istiyorum. Adılın birinci türünü, kişi adıllarını anlattıktan sonra bu karşılaştırmaya başlamamın nedeni de sıfatın, kişi sıfatı gibi türünün olmaması. Adılların ikinci, parantez içinde gösterme ve sıfatların birinci, parantez içinde gösterme çeşidini yan yana yazarak aralarındaki farkları belirlemeye çalışacağım. Elimde bir kalem olduğunu ve bunu sizlere, sınıfa gösterdiğimi düşünün. Adıl, adın yerini tutan sözcük olduğuna göre bu diye kalemi gösteriyorsam, yeniden kalem dememe gerek yok, değil mi? İşte bu kadar. Ben bu diyorum, siz elimde tuttuğum ve size gösterdiğim şeyin bir kalem olduğunu görüyorsunuz. Benim bir de kalem dememe gerek kalmıyor. Böylece bu sözcüğü kalem sözcüğünün yerini tutmuş oluyor. Adılın, adın yerini tutması bu kadar basit bir olaydır işte. Elimde kalem değildi, bir kitap olsa ve bu derken kitabı göstersem ne olur? Bildiniz. Bu sözcüğü bu kez de kitabın yerini tuttu. Neyi gösteriyorsam onun yerini tutar. Bu şu sözcüklerinin insan için kullanılması da bu yüzden biraz ayıptır. Parantez içinde, o için aynı şeyi söyleyemeyiz. Kişi adıllarının üçüncüsü de o çünkü. Göstererek anlattığımız şeyler için kullandığımız bu sözcükleri insan için kullandığımızda onu şeyleştirmiş oluruz. Sıfatta ne oluyor? Sıfatta adın yerini tutmak değil, adın önünde bulunmak söz konusudur. Gösterme sıfatları, önlerinde bulundukları adın başka ad değil, o ad olduğunu gösterme görevi yapar. Öyleyse bu şu o diye aynı sözcükler olmalarına karşın adıllarla sıfatları kolayca ayırt edebiliriz. Yanında ad olmadan var olmayan sözcük sıfattır. Parantez içinde ön ad. Bu ev, şu oda, o kalem biçimindeki kullanım sıfatın kullanımıdır. Bu iyi yazmıyor dediğimde ise iyi yazmayanın ne olduğunu söylememiş, göstererek anlaşılmasını sağlamaya çalışmışım demektir. Bu kullanım da adılın kullanımıdır. Aşağıda gösterdiğim şeyi önceden de söyleyeyim. Bunlar, onlar, şunlar sözcükleri yalnızca adıl görevine girebilir. Anımsayınız. Ne demiştik? Sıfat ek almaz. Çoğul eki de almaz o zaman. Peki bu sözcüklerden birinin, diyelim bunlar sözcüğünün yanına bir at koysak sıfat görevine sokmuş olmaz mıyız onu? Deneyelim. Bunlar kitap dedim. Bunlar sıfat mıdır burada? Gösterdiğim şey her neyse belli ki birden fazla. Belki üst üste birkaç paket var orada. Onları elimle gösteriyor ve ne olduklarını söylüyorum. Bunlar diye gösterdiğim o paketler kitapmış demek. Farkındasınız, bir sıfat tamlaması değil, bir tümce kurmuş olduk. Kitap sözcüğü kitaptır demek aslında. Parantez içinde adıllar, adlar, üçüncü kişi ek eylem eki almasa da almış sayıyordu hani. Bunlar da özne. Öyleyse bunlar, şunlar, onlar sözcükleri sıfat görevine giremez. Yalnızca adıl olarak kullanılır.